Aydın 10, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ürkü, sayfa 79. Roxelana konuşulanları anlamamasına karşın artık yeni bir sahibinin olduğunu biliyordu ve esmer tenli geniş omuzlu efendisinin beyzi çehresindeki hükmedici ifade onun da içinde şimdiye dek bir kez tanık olduğu duygunun benzerini ama çok daha kuvvetlisini uyandırıyordu. Yeni yaşamına direnmektense koşullara uyarak kendine özel bir konum sağlamaya, onu buralara savuran kaderinden bu yolla öç almaya o an karar vermiş olmalıydı. Çünkü başı dimdikti ve dudaklarının ucunda esrarengiz bir tebessüm filizlenmişti. Üstelik asaleti ve ihtiraslı kişiliği her halinden belli olan şu adamın kadını olma düşüncesi körpe yüreğini ısıtıyordu. Ne var ki İbrahim ilk anın şokunu atlattıktan sonra bambaşka düşüncelerin peşine takılmıştı. Roxelana'nın hafif kemerli burnuna baktıkça fanteziden gerçeğe dönüşen ilhamın çekimine kapılıyordu o. Tam bir Osmanlı burnu diye mırıldanıyordu içinden. Biraz küçük olsa da tam bir Osmanlı burnu. Bir kadının hakkından ancak başka bir kadın gelebilir ve şu karşımdaki kız eğer şehzadenin haremine girerse hem Mahidevran'ın hem de Hoca Nergis Ağa'nın defterini dürebilir. Bu kuşkusuz harika bir fikirdi ve Moryo'yu yutan denizden bile kabarık hale gelmiş erkeksi duygularını alt ederek dahice buluşunu uygulamalıydı. Ellerini tekrar çırparak kapıdaki muhafıza kızlar ağasının tiz huzura getirilmesini söyledi. Kızlar ağası gelir gelmez de buyruklarını sıraladı. Aha bu kıza gözün gibi bakasın. Eğer ki bakireliğine hal gelirse kolu bacağı kırılır, eli yüzü yanarsa kendiyi yok bil. Rusça bilir kalfa kadın, sanat ehli hocalar bulunsun. Buna dikiş, nakış, ut çalmak, altın, gümüş kalkmak ve illaki Türkçe öğretilsin. Sakın ha, ağır işlere koşulmasın, eli ayağı nasırlaşmasın, her daim lavantayla yıkanıp hamam otuyla temizlensin. İbrahim'in içi içine sığmıyordu. Bu denli uçkuruna sağlam oluşuyla övünürken avaz avaz haykırıyordu içinden. Ey Pinduslu, artık kendimi de yenebiliyorum. Gör bak, artık kendimi de yenebiliyorum. Geç kalışının öcünü almak ister gibi kentin üstüne çöken kış saraydaki günleri de sıradanlaştırmıştı. Gerçi yolları göz gözü görmez hale getiren fırtına ve tipiye karşın cepheden gelen habercilerin ardı arkası kesilmiyordu. Ama onlar artık Edirne'nin olağan figüranlarıydılar. İbrahim'e göre padişah oğlunu bilgilendirmekten çok onun nabzını her an elinde tutmak istiyordu ve haberci akışı seferin sonuna dek böyle sürüp gidecekti. Nitekim Halep, Hama, Humus ve Şam'ın teslim oldukları haberleri peş peşe geldi. Padişahın yola devam edip Mısır'a doğru yürüyüşe geçmesi beklenen bir haber idiyse de İbrahim'i sevindirmişti. Çünkü bu nedenle en az bir yıl daha Edirne'de kalacaklarını biliyordu. Roxelana ise halinden pek şikayetçi değildi. İbrahim'in zılgıtından yılan kızlar ağası onu koğuşlardan birine yerleştirmekten korkmuş, kelleyi kaptırmaktansa rahatını feda edip kendi odasını haremin yeni sakinine özgülemişti. Öteki halayıklar bu ayrıcalığa başta mırın kırın ettilerse de kısa sürede hareme neşe saçan Roxelana'ya ısınmışlardı. İbrahim iradesine güvenmesine karşın sakınganlığı elden bırakmayıp Roxelana ile ilgili haberleri kızlar ağasından, kalfa kadından, öteki hocalardan almayı yeğliyordu. Tepelerdeki karları süpüren yağmurların ardından badem ağaçlarında ilk çiçekler açtığında Roxelana her söyleneni anlayacak kadar Türkçeyi öğrenmiş, hocalarının öve öve bitiremediği yeni hünerler edinmişti. Artık İbrahim onu şehzadeye sunacağı fırsatı kolluyordu. Şansı yaver gitmiş olmalı ki elverişli ortam bulmak için aylarca beklemek zorunda kalmadı. Ağaçların pıtrak gibi çağlalarla dolandığı o ilkbahar gününde Mısır'dan gelen ulaklar ona beklediği fırsatı verdiler. Bu kez gelen sıradan kent ya da hisar fethi haberi değil, görkemli bir zafer müjdesiydi. padişah tarafından gönderilen Mısır fetihnamesi geleneksel mukaddimeden sonra şöyle devam ediyordu. Yıldırım yaratılışı, çelik giysili, ülkeler açan askerimle Şam'dan kalkıp hareketim Mısır'dan yana yürümek oldu. Tomanbay Kahire önünde Ridaniye denilen yerde hendekler kazıp metrisler idip Kahire'ye ineceğim sırada gelip karşı durdu. Savaş tozu gök kubbeye erişti. Sonunda askerlerim Çerkesleri yendiler. Kılıçtan kurtulan Çerkesler kenti hisar edip cenge girmek isteyince kapım halkıyla ve Yeniçeri kullarımla ve Anadolu askerleriyle yürüyüş edildi. Başlar ve leşlerle sokaklar dolup taştı. Sultanları Tomanbay kayıplara karıştı. Kahire ve çevresi Rabbimizin desteğiyle ele geçirildi. Gerektir ki hükm-i şerifin varacak anda kalada toplar ve tüfekler arttırıp, şenlikler eyleyip dualarınla bölgeye bu sevinçli haberi yayıp, benim devletimin devamı duasına meşgul olasın. Dipnot Mısır Fetihnamesi Hoca Saadettin Efendi, Tacü't Tarih, Cilt 4, sayfa 320-24'ten kısaltılarak nakledilmiştir. Okuyucu fetihnameyi bitirdikten sonra rulo yapıp borusuyla birlikte şehzadeye uzatırken, savaşın belki de en kritik kısmının fetihname yoldayken sürmüş olabileceğini, onca kalabalık içinde bir tek Süleyman kavrayabilmişti. Dikkatini çeken nokta kölemenlerin Kahire'yi sokak sokak ev ev savunmaları olmuştu ve böyle bir direniş azminin ancak güçlü bir lider tarafından yaratılabileceğini düşünüyordu. Sonuç olarak bu lider yani Tomanbay yakalanmadığına göre savaş onun önderliğinde devam etmiş olmalıydı. Bu da Edirne günlerinin uzayacağını gösteriyordu. Manisa'ya dönüşün ertelenmesi onda güven hissi uyandırdı ve bu huzurla dillere destan olacak şenlikler düzenlenmesi için emirler yağdırdı. O gün İbrahim kentte fener alaylarının düzenlenmesi, cambazların, ateşbazların meydanlarda ahaliyi eğlendirmeleri, kale burçlarından havai fişeklerin atılması, minarelerin mahyalarla süslenmesi gibi işlerin organizatörü sıfatıyla başroldeydi. Ama bu uğraşlara dalmış gibi görünürken asıl beyinsel gücünü Roxelana'yı şehzadeye nasıl armağan edeceği üzerinde yoğunlaştırıyordu. Gece yorgun argın selamlığına döndüğünde başının uğuldamasına aldırmadan kızlar ağasını çağırarak önce Rossa'nın hayız günlerini soruşturdu. Dipnot, hayız kadınların regal dönemi. Kızın daha dün namazsız halden kurtulduğunu öğrenince bu güzel rastlantıyı hayıra yordu ve iki gün içinde Rossa'nın şehzadeye hediye edileceğini bildirdikten sonra hazırlıkların tamamlanmasını emretti. Ertesi gün Roxelana durumu öğrenince hırsından kıpkırmızı kesildi. İbrahim'den çağrı beklerken birine mal gibi hediye edilmeyi içine sindirememişti çünkü. Gene de gözlerindeki kıvılcımları söndürmeye çalışarak etrafını saran kalfa kadınların anlattıklarını can kulağıyla dinledi. Bütün kapıların ve pencerelerin sımsıkı kapalı olduğu koridorda, tepeden tırnağa silahlı iki harem ağasının arasında şehzadenin odasına doğru ilerlerken asla sağa sola bakmayacaktı. Tepesinde kocaman bir meşalenin dalgalana dalgalana yandığı maun kapının önünde ellerini göğüs hizalarında kavuşturmuş iri kıyım iki muhafızı görünce adımlarını küçültecek ve başını kaldırmadan kapının aralanmasını bekleyecekti. Gördüklerine şaşırmaması için odanın dekorunu da ayrıntılarına dek anlattılar. İleride tam karşıda kıvrılarak yükselen ve billurdan yapılmış aslan başı motifiyle biten dört gümüş direk arasına üst üste serilmiş üç yatak, bu direklere bağlı saçakları altın ve incilerle süslenmiş ipek perdeler ve orada işlemeli örtünün altında çıplak omuzları görünen şehzade gözüne çarpan ilk görüntüler olacaktı. Üstü firuze ve yakutlarla bezenmiş, altın ve gümüş vurmalı askılarla tavana asılı muhteşem avize, duvarlardaki türkuaz mavinin, yeşilin egemen olduğu çiçeklerle desenli çiniler, üstüne ipek halılar serili sedir ve hatta kenarda duran som altından leğen ve hemen onun yanı başında altın üstüne kırmızı topaz, Dipnot kırmızı topaz, altın sarısı ışık geçirici bir taş, ender olarak yeşil, mavi, pembe olabilirse de az bulunanı kırmızıdır. En çok Seylan'da bulunur. Balas yakutu. Dipnot, balas yakut Afganistan kökenli, ateş kırmızısı yakuta verilen ad. Ve zümrüt kakılı kuğu boyunlu ibrik asla dikkatini dağıtmamalıydı. Bütün bu şatafatla ilgilenmeyecek, kapının kapandığına emin olunca kaftanını boynuna bağlayan kurdeleyi hafifçe çekerek çözecekti. Esas dikkatli olması gereken aşama bundan sonrasıydı. Çıplak vücudundan kayarak ayaklarının dibine dökülen kırmızı kadifeden kaftanın üstüne yavaşça diz çökecek ve hiç acele etmeden emekleye emekleye burmalı direklerin önüne dek ilerleyecekti. Orada duralayacak, şehzadenin örtüsünü saygıyla öpüp alnına dokundurduktan sonra yatağın ayak ucundan başlayarak dirsekler ve dizlerin yardımıyla tırmanıp şehzadenin hizasına varacaktı. Artık gerisi şehzadeye, biraz da ona aitti. Eğer şehzade memnun kalırsa o gün giydiği giysileri ceplerindeki para ve mücevherlerle birlikte ona verecekti. Giysileri özenle katladıktan sonra diz çöküp şehzadenin ayak parmaklarını öpmeyi de asla unutmamalıydı. Bunları dinlerken kendini 16 yaşında değil de yetişkin genç kız gibi hissediyordu. Ateşin başında çıplak ayak dans edişi, hiç hayalinden çıkmayan yakışıklı oğlanın beline sarılışı, onu tırmalarken duygularının içine ısıtışı, sanki yılların gerisinde kalmış masum anılardı. Kadınlığa geçişin eşiğinde olmak bir yandan onu korkutuyor, bir yandan da hafif tombul yanaklarına al basacak kadar heyecanlandırıyordu. O gece geç vakitlere dek Roxelana'nın gözüne uyku girmedi. Hayal kurmayı bilmeyen insan için uykusuz geceleri tüketmek zordur. Kendini bildi bileli yaşamı kahkahadan ibaret olan Roxelana ise gerçekle hayali henüz tam tamına ayırt edemiyordu. Üstelik onu geçmişe bağlayan bağlar ansızın çözülüvermişti. Özgürlük duygusunun doyumsuz tadına aşılayan karlı dağlar, yemyeşil yamaçlar, her gün kır çiçekleriyle süslediği anasının mezarı, hatta kavruk çevresiyle babası artık erişemeyeceği kadar gerilerde kalmıştı. İçindeki ateşin sönmediğini hissediyordu. Yanında birisi olsaydı, haremin duvarlarında yankılanan kahkahalarından birine belki şu anda dahi koyuverirdi. Ama yalnızlık duygusuyla ilk kez tanışıyordu. Bir ara İbrahim'i düşündü. Onun menevişli gözlerindeki ışıltı, minicik yüreğinde serçe kanatlarınınkini andırır çırpıntılar yaratmıştı. Şimdi ise başka bir iklime savruluyordu. Hırsla dişlerini gıcırdatıp zihninde şehzadenin hayalini canlandırmaya çalıştı. İnce, uzun boylu, sert ama müşfik bakışlı genç bir prens. Balalayka'nın nereden geldiği belli olmayan hızlı ritmi ve uçsuz bucaksız bir kırın ortasında el ele tutuşmuşlar, dönüyorlar, dönüyorlar. Ya da o prensle hiç yüz yüze gelmeyen haremin loşluklarını unutulmuş afacan bir genç kız. Hayır, unutulamazdı. Sıradanlığın labirentlerinde kaybolamazdı o. Her ne kadar yapayalnızsa da içinde köpüren bir volkan vardı ve bu ateş itikler kervanından çekip çıkarırdı onu. Böyle olmalıydı. Güneşe hasretti. Bayırdan aşağıya yuvarlanmaya da, derede suları tokatlaya tokatlaya kulaç atmaya da, boğazında bir şeylerin düğümlendiğini hissetti. Yastığına sarıldığı hıçkırıklar arasında ''Anneciğim, anneciğim'' diyerek ağlamaya başladı. Öylesine hüzünlenmişti ki, uykuya teslim olduktan sonra dahi kesik kesik hıçkırıklar narin omuzlarını sarstı. O sabah ilk kez başkası tarafından uyandırıldı. Sonra dünkü bilgilerin prova edilmesi, değişik giysilerin ve saç şekillerinin denenmesi, tedirginlik içinde geçen geceye karşın Roxelana garipsenecek ölçüde sakindi. Hatta bazen cariyelerin muzip kıkırdamalarına katılıyor, özenti dolu bakışları şakaya alarak etrafına neşe saçıyordu. İç alemindeki duygular ne olursa olsun, karakterinin simgesi haline gelen görüntüsünü değiştirmemek onun belirgin özelliğiydi. Ve bu özelliğin insanı ayakta tutan kuvvet olduğunu daha o günlerde sezinlemişti. Cariyeler onu aralarına alarak nalınlarını tıkırdata tıkırdata hamama götürdüler. Bugün her zamankinden yoğun olan buhar, küçük kubbelerdeki deliklerden sızan ışıkları perdelediğinden içeride göz gözü görmüyordu. Ve Roxelana bir boşlukta bilmediği bir geleceğe doğru uçtuğunu düşünüyordu. Natırlar mırıldandıkları şarkının ritmine uyarak sırtını kollarını liflemeye başladıklarında sisli bir anı canlandı hayalinde. Robatin'deyken aylardır özenle beslenen yavru ceylanın tüyleri taranıp boynuzları kurdelelerle süslendikten sonra av bayramının birinci günü büyük şamatalarla salı verilişini anımsadı. Bir an kendini o ceylana benzettiyse de kaçma hakkının bile olmadığını fark etti. Ve gözlerinden birkaç damla yaş yuvarlandı. Sonra Firuze Kalfa'nın sesi çınladı kulaklarında. Aylardır güneş yüzü görmediği için büsbütün beyazlaşan teninin şimdi de şeffaflaşıp pembe tüle dönüştüğünü anlatan Kalfa, diğerlerininki gibi kıskançlık kokmayan bir tavırla ''Sakın bizi unutma Rossa, sakın bizi unutma'' diyordu. Ve Roxelana'cık içindeki duygulara karşın bir anda cilveleşerek ''Unutur muyum hiç? Hiçbirinizi unutmam, unutur muyum hiç?'' diye küçücük kahkahalar atarak şakıyordu. Öğle namazından hemen sonra onu giydirip kuşatarak Pargalı'nın yanına götürdüler. Kızı o göz kamaştırıcı haliyle karşısında gören İbrahim'in içine müthiş bir acı oturdu ve elleri titremeye başladı. Şaşkınlığını gizlemek için gözlerini esiresinden kaçırdıysa da alev bakışlarını olanca hışmıyla efendisine saplayan Roxelana içinden ''Dilerim bütün günlerim böyle yazıklı olsun genç adam'' diye mırıldanıyordu. ''Dilerim bütün günlerim böyle yazıklı olsun.'' O sıralarda yaşamının yörünge değiştirdiğinden habersiz olan İbrahim odayı arşınlamaktan vazgeçerek pencerenin önünde dikildi. Ona sırtını dönüp ellerini belinin üstüne kavuşturdu ve bahçedeki böğürtlenlere bakarak ''Kızım'' diye söze başladı. ''Muhteşem bir zafer kazandık. Mülkümüze mülkler, hazinemize hazineler kattık.'' Sesi titriyor, ıklaya ıklaya konuşuyordu. Söyleyeceklerini zihnine kazımak için bu gece harcadığı zaman boşa gitmiş gibiydi. Birkaç kez yutkunup devam etti. ''Bu zaferin anısına seni Devletlu Efendimiz Şehzade Süleyman Han Hazretlerine hediye edeceğim. Kim bilir belki sana da mamur bir gelecek hediye ediyorumdur. Yaşın küçükse de akıllısın, çekici ve farklısın. Belki ileride padişah anası olacaksın. Bu yüzden başlangıçta etrafını dosttan çok düşman çevirecek. Ama iyi ve kötü günlerinde her zaman sana yardım etmeye hazır bir baban olduğunu sakın unutma.'' Kızım ve baban sözcüklerinin diline hiç yakışmadığını İbrahim de biliyordu. Şu mayhoş yemiş tıpkı böğürtlen gibi olgunlaştıkça kararacak mı diye geçirdi aklından. Sonra bu saçma sapan düşünceleri kafasından kovarak öğütlerini sıraladı. ''Edirne'de bir yıl daha kalacak oluşumuz sanırım senin için büyük şans. Çünkü bu süre içinde şehzadenin gözüne girecek zamanı bulacaksın.'' Haseki Mahidevran Manisa'da, o burada olsaydı sana göz açtırmazdı. Gene de ileride en büyük rakibin Mahidevran olacak. Bunu bilerek onun yokluğunda yerini sağlamlaştırmalısın. Kızlar ağası Hoca Nergis Ağa bu kadının yardakçısıdır. O da kuyunu kazmaya yeltenecek. Ama sen yardımımla onların hakkından gelebilirsin. Yeter ki şehzadeyi kendini kabul ettir ve aceleci olma. Sıkıntın olursa Firuze Kalfa'yla bana haber gönder. Unutma Rossa, sen bir kölesin ve ayaklarının dibine kıtaları yutan imparatorluğun altın tacını ben koyuyorum. İbrahim derin bir iç çekerek sustu. Fikrinden cayma isteği öylesine kabarıyordu ki konuşmayı biraz daha sürdürürse kendini tutamayacağından korkup telaşla ellerini çırptı ve kızlar ağasını çağırdı. Ona emirleri kısa ve kesindi. ''Kızı şehzadenin odasına götür ve haremin açılan kapının önünde hazır tut. Yanında iki nedime bulunsun. Has odabaşı sana ne yapacağını söyleyecek.'' Ardından yel gibi fırlayıp odasından çıktı. Şehzadenin dairesine doğru koştururken onun morarmış yüzünü görenler bu duruma anlam veremeyerek kenara çekildiler. Nitekim Süleyman da onda bir tuhaflık olduğunu fark etmiş ve ''Hayrola İbrahim, hasta mısın, neyin var?'' diye sormak zorunda kalmıştı. Kendisini suçüstü yakalanmış gibi hisseden İbrahim, gece mide burgusundan gözüme uyku girmedi ama şükürler olsun şimdi iyiyim diyerek durumu kurtarmaya çalıştı ve duraksamadan esas konuya girdi. Devletlu sultanım efendim, Kırımlı Akıncılar aylarca önce ben kulunuza 14 yaşlarında bir Rossa hediye etmişlerdi. Kızı görür görmez sultanım hazretlerine layık gördüm ve hal böyle olunca Rossa'yı kendi gözümden bile sakındım. Şimdi Türkçe konuşur, ut çalar, altın gümüş işler. Onu hareminize kabul buyurasınız ki Allahü Teala'nın zaferler bahşettiği bu kutlu günde Yaradan'ın yeryüzündeki gölgesi sultanım efendime hizmetim dokundu diye ben dahi sevincime sevinç katayım. Sözünü bitiren İbrahim diz çöküp Süleyman'ın eteklerini yüzüne gözüne sürmeye, ayaklarını yalamaya başladı. Onun coşkusuyla duygulanan şehzade kollarından tutarak yerden kaldırdığı gözdesini kucakladı bir yandan. ''Ne kadar düşüncelisin, ne kadar incesin ey İbrahim!'' diyordu. ''Ama biz bizeyken diz çöküp etek öpmek yok demedim mi? Şimdi bu ne hal böyle? Gel yanıma otur, sakinleş, sonra hediyeni görürüz.'' İbrahim bir an önce Süleyman'ın yanından ayrılmak istiyordu, bu yüzden ayakta kaldı. ''Efendisine cariye hediye eden kul kısmının ilk karşılaşmada bulunması münasip değildir.'' dedi ve yalvarırcasına ekledi. ''Sultanım efendim, destur verin kulunuz çekilsin. Ben çıkınca dilerseniz mübarek ellerinizi 3 kez çırpınız. Rossa kulunuzu hemen getirecekler. Şimdi destur verin şu aciz kulunuz çekilsin.'' Şehzade İbrahim'in şaşkın ve heyecanlı haline bakarak onun hediyesini çok önemsediğini anlamakta zorluk çekmedi. Ayrıca onun da merakı gıcıklanmıştı. Gülümseyerek kucakladığı gözdesinin sırtını sıvazlarken ''Allah'ın lütfu üzerinde olsun İbrahim'' diye fısıldadı. ''Bugün gönlümüzü yeniden fethettin. Şimdi var git istirahat eyle. Ama bilesin ki cihanın emsalsiz dilberi katımızda tırnağının yerini tutamaz.'' Bir an yüzü kızaran İbrahim el etek öpüp odadan çıktıktan sonra kapının önünde derin bir nefes aldı ve tıpkı gelişinde olduğu gibi eteklerini yeldire yeldire dairesinin yolunu tuttu. Oradan bir an önce uzaklaşarak hamama kapağı atmak, ne kadar cariye varsa hepsini seferber edip onlarla çılgın bir halvete dalmak benliğini saran tek istekti. Bir yandan da yüreğini mengeneleyen acıyı biraz olsun hafifletebilmek için. ''Ey Pindus'lu, kendimi yendim, gör bak kendimi yendim!'' diye haykırıyordu içinden. Avazı Pindus'luya ulaşabilseydi nefsine egemen olmayla kendini yenmek arasındaki büyük farkı öğrenebilecekti belki. Ama o an asla öğrenemeyeceği bir şey vardı. Geleceğinin mihverini tıpkı Tanrı'nın gökten indirdiği baş melek Mikail'in Akdeniz'in orta yerine büyük bir kazık çakışı gibi Süleyman'ın kalbine kendi eliyle çakmıştı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 88.